Ayrım 24, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 293. Dönüş yolunda kararan manzara çekiciliğini yitirmişti. Yol bitmeyecek gibi geliyordu. Birkaç kez adamın içi geçer gibi oldu. Ama şoför de uyursa araba uçuruma yuvarlanır korkusuyla uykuya karşı mücadele etti. Bir ara şarkı söylemeye başladılar. Semiramis'in her zaman güçlü ve kulağa hoş gelen bir sesi olmuştu. Akşamları yaptıkları öğrenci toplantılarında da herkesi büyülerdi ve geniş bir repertuarı vardı. Mısır Arapçasından Irak Arapçasına, İngilizceden Yunanca'ya, Fransızca'dan Kreol diline, sonra İtalyanca'ya rahatça geçerdi. Rusça, Türkçe, Süryanice, Baskça, hatta sık sık Yeruşalim sözünün geçtiği İbranice şarkılar da bilirdi. Adam elinden geldiği kadar ona eşlik etmeye çalışıyor, şarkıları mırıldanıyor, bir nakaratı hatırladığında da sesini yükseltiyordu. Yanlış veya detone söylemiyordu ama sesinin rengi pek kulağa hoş gelecek cinsten değildi. Bunu biliyordu. Bu nedenle o akşam şarkıların çoğunda parmaklarıyla ritim tutmakla yetindi. Yoldan çıkıp kaza yapma korkusu olmasa muhtemelen sessiz ve hareketsiz kalıp gözlerini yumarak arkadaşının güzel sesini ninni gibi dinlemeyi tercih ederdi. Bir ara kadına sordu, şarkıcılık yapmayı hiç düşünmedin mi? Hiç sahte tevazu göstermeden düşündüm diye cevap verdi. Ne oldu peki? İçini çekti. O zaman babam dedi ki ben kızımın bir Kahire barında tepinip durmasını istemiyorum. Ve iş orada kaldı öyle mi? Orada kaldı. Çünkü babam gençliğini Kahire barlarında geçirmişti. Anlaşılan her akşam sarhoş olup avazı çıktığı kadar haykırarak şarkı söylüyor, herkese şampanya ikram ediyor ve masaların üstüne çıkıyormuş. Hatta bir dansöze aşık olup dedemleri umutsuzluğa sürüklemiş. Kendisi bunları bana hiç anlatmadı tabii. Ebeveynlerimizin hepsi örnek gençlikler geçirmiş diye bilinir değil mi? Ama ailenin diğer üyelerinden dinledim. Ancak kendi babası öldükten sonra uslanmış, aile şirketinin başına geçmiş ve evlenmiş. 3 çocuğu olmuş ve hiçbirinin özellikle de kızının yani benim sefih bir yaşam sürmesine izin vermemeye ant içmiş. Senin Kahire'de doğduğunu şimdi hatırladım. Biliyordum ama aklımdan çıkmış. Herhalde aksanın olmadığı için. Biraz var belki de. Fransızca konuşurken kulak verince Mısır aksanını hissedebiliyorum ama Arapça'da o kadar yok. Arapça'da aksanım yok, hayır. Ailemde hemen hiçbir zaman Arapça konuşulmazdı. Halbuki babam Bibloslu, annem ise Şamlıydı. Ama yalnızca Fransızca konuşurlardı. Kendi aralarında erkek ve kız kardeşleriyle, arkadaşlarıyla 19. yüzyıl romanlarındaki Rus aristokratları gibi hep Fransızca konuşurlardı. Sadece şoför, aşçı ve kapıcılarıyla Arapça konuşurlardı. Onların çevresinde adet böyleydi. Daha da beteri, yerel halktan sanki kendileri İngiliz veya Yunanmış gibi Araplar diye söz ederlerdi. Ama baban gençliğinde bara gidip zil zurna sarhoş olarak masaların üstüne çıktığında herhalde Fransızca, İngilizce veya Yunanca şarkı söylemiyordu. Hayır, haklısın, kesinlikle Arapça söylemiştir. Nura Lane adındaki dansözünü kollarına aldığında da aşk sözlerini Arapça fısıldıyordu. Sen de öyle yapıyorsun zaten. Meraklanan adam ona döndü. Evet, sen de diye tekrarladı. Sadece Arapça fısıldamayı biliyorsun. Bütün gece Fransızca tartıştık ama yatakta... Kuşkusuz, farkına tam varmamıştım aslında. Ama şimdi sen söyleyince düşünüyorum da bütün aşk sözleri aklıma Arapça geliyor. Bu dili bilmeyen biriyle birlikteyken de mi? Evet, böyle bir sorun yaşandı. Dolores'i yeni tanıdığımda bazen sevişirken hiç konuşmadığımdan yakınıyordu. Öyle sözlerin aklıma kendiliğinden Arapça olarak geldiğini ve o bu dili bilmediği için kendimi tutup söylemediğimi izah ettim. Düşündü, sonra sanki anlıyormuşum gibi kulağıma fısıldadı dedi. Ben de öyle yapmaya başladım. O zaman o da onları mırıldanmak istedi. Başlangıçta oldukları gibi, yani sanki ben bir kadınmışım gibi söylüyordu. Aksanı da çok komikti. Ama yavaş yavaş doğru sözleri ve doğru telaffuzu öğretmeyi başardım. Artık Arapça sevişiyoruz ve bu da aramızda özel bir sevgi bağı oluşturuyor. Semiramis kıkırdadı ve adam bir an panik halinde bir pişmanlık yaşadı. Sana asla bundan söz etmemeliydim. Geri kalan hiçbir şey için bana kızmaz. Ama yataktayken birbirimize neler fısıldadığımızı sana anlatmam. İşte bu gerçek ihanet. Merak etme, kimseye söylemem. Bu kadarı yetmez. Usulünce yemin etmelisin. Babamın mezarı üstüne yemin ederim ki söylediklerinin tek kelimesini bile kimseye anlatmayacağım. Ne Dolores'e ne de başkasına, tamam mı? Tamam, ısrarımdan ötürü özür dilerim. Ama bu kadar mahrem şeyleri anlattığım için kendime kızdım. Hiç adetim değildir aslında. Gevşe biraz adam, ben Semih'im, arkadaşınım, güvenilir bir arkadaşım. Biraz kalkanlarını indir. Ben sana sırlarımı açıyorum, sen seninkileri anlatıyorsun. İkimiz de bundan acı çekmeyeceğiz. Sadece birbirimizi biraz daha yakın hissedeceğiz. Elini yolcusunun dizine koydu. Adam bir an düşüncelere daldıktan sonra sordu. Mısır'dan ayrıldığında kaç yaşındaydın? 1 yaşımda bile değildim. Nasır devriminden hemen sonraydı. Babam büyük bir tedbirsizlik yapmıştı ve Kahire'de daha fazla kalmayı göze alamadı.
Tedbirsizlik mi?
Evet, çok büyük bir tedbirsizlik. Gülümsedi sonra sustu. Adam onun anılarını toparlamasını bekledi. Tabii ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama hikaye öyle çok anlatıldı ki sanki kendim yaşamış gibiyim. Babam üniversite öğrencisiyken, yani 40'lı yıllarda büyük bir siyasal çalkantı yaşanıyordu. Babam hiçbir partiye girmemişti. Ama üniversitedeki arkadaşları arasında komünistler, İslamcılar, monarşistler, milliyetçiler vardı. Bana anlattığına göre bazı günler onlarca öğrencinin hep birden sarılar veya yeşiller giyerek okula geldiğini görürlermiş. Saflar halinde yürümeye çalışır ve slogan atarlarmış. O zaman yeni bir parti kurulduğu anlaşılırmış. Genellikle bu gruplar ürkütücü olmaktan çok gülünçtü ve birkaç ay içinde silinip gidiyorlardı. İhvan hareketi ve Müslüman kardeşler çok daha ciddiydi. Binlerce genç bu harekete katılıyordu ve 52'de Hür Subaylar darbesi gerçekleştiğinde herkes Nasır, Sedat ve beraberindekilerin üniformalı ihvan olduğunu sanmıştı. Babama göre bazıları gerçekten de öyleydi. Ama bir kez iktidarı aldıktan sonra hareketle aralarına mesafe koydular. Hatta ülkedeki etkisini azaltmaya uğraştılar. Öyle ki 54'te, yani benim doğduğum yıl, aldatıldıklarını düşünen İslamcı militanlar bir konuşma yapan Nasır'ın üzerine defalarca ateş ettiler. Hedeflerini kıl payı kaçırdılar ve üzerlerine amansız bir baskı çöktü. Binlerce militan tutuklandı ve birçok yönetici üstün körü yargılanıp idam edildi. Suikastçılardan birinin adı Abdüsselam'dı, 19 yaşındaydı ve babamın çok iyi bir arkadaşının en küçük kardeşiydi. Genç adam suikastın ardından kaçmayı başarmıştı. Polis ve ordu peşindeydi. Yakalanıp oracıkta asılacağı kesindi. O zaman babam onu evde saklamaya karar verdi.
Babanın Nasır'ı öldürmeye çalışan adamı evinde sakladığını söylemiyorsun herhalde.
Büyük bir tedbirsizlik değil mi?
Büyük bir tedbirsizlikten biraz daha fazlası bu. Tam bir çılgınlık. İyi bir Katolik burjuvanın aklından neler geçti de evinde bir katili, üstelik de İslamcı bir katili saklayarak hem kendisinin hem de ailesinin hayatını tehlikeye attı acaba?
Zaten onun mantığına göre de Abdüsselam'ı iyi bir Hristiyan burjuvanın evinde aramayı yetkililer hayal bile edemezdi. Gerçekten de halk mahallelerini, camileri didik didik aradılar ama bizim evi aramak akıllarına hiç gelmedi.
Ama bunu niye yaptı? Müslüman kardeşlere sempati mi duyuyordu?
Kesinlikle hiçbir sempatisi yoktu. Onlardan bu hikayeden önce de nefret ediyordu, ömrünün sonuna kadar da nefret etmeyi sürdürdü. Abdüsselam'ı evinde saklamasının nedeni onun 19'unda olması, korkudan tir tir titremesi ve en iyi arkadaşının bunu yapması için yalvarmasıydı.
Annen razı oldu mu?
Babam ona fikrini sormadı. Arkadaşı bir akşam kardeşiyle gelmişti. Çocuk kılık değiştirmek için sakalını kesmişti. Kovalanan tavşan gözleriyle henüz ergenlik çağına girmiş gibiydi. Biz zemin katta oturuyorduk. Babamın bahçede boş zamanlarında resim yaptığı bir atölyesi vardı. Güzel şeyler yapıyordu aslında. Eminim Avrupa'da yaşasaydı kendini resme verirdi. Uzun lafın kısası, genç adam o atölyeye gizlendi ve hiç dışarı çıkmadı. Babam ona gizlice yiyecek götürüyordu. Bu durum birkaç hafta sürdü ve aileden hiç kimse farkına varmadı. Kocasının atölyesine asla adımını atmayan annem de bir şey anlamadı. Olaylar yatışıp yetkililer izini bulmaktan umudu kesince kaçak gitti. Babam daha sonra ülkeden ayrılmayı başarıp Batı Almanya'ya ulaştığını öğrendi. O sırada sürgündeki Müslüman kardeşlerin çoğu orada toplanmıştı. Bu yüzden ailemin başı hiç derde girmedi ama babam huzurlu değildi. Er veya geç bu işin duyulacağını ve yetkililerin düşmanlara gösterilen bu anlayışın bedelini kendisine ödeteceklerini söylüyordu. O zaman evini, firmasını, tüm malını, mülkünü sattı. Karısını, çocuklarını, parasını alıp gitti.
Bu tedbirsizliğine pişman oldu mu?
Olmadı. Düşünsene, hiçbir zaman pişman olmadı. Tam tersine, bu yüzden kendini hep kutladı. Bu olay yüzünden varını yoğunu satmakta erken davranmıştı. Birkaç ay sonra ilk kamulaştırmalar başladı. Sonra Süveyş Savaşı patlak verdi. Babamın kuzenleri, annemin kardeşleri ve daha genel anlamda tüm yabancılar ya da öyle kabul edilenler Mısır'dan apar topar ayrılmak zorunda kaldılar. Tüm mallarını, mülklerini de geride bıraktılar. Yunanlar, İtalyanlar, Yahudiler, Doğu Akdenizli Hristiyanlar fabrikalarına, topraklarına, mağazalarına, bankalardaki hesaplarına el kondu. Her şeylerini kaybettiler. Babam ise yaptığı büyük tedbirsizlikten ötürü tufandan önce varını yoğunu satmış, dolayısıyla servetini korumuştu. Bu sayede buraya geldiğinde araziler satın alıp birçok ev inşa ettirebildi. Şu anda içinde bulunduğumuz ve benim otele dönüştürdüğüm ev de bunlardan biriydi. Mısır göçmenlerinin babamı ileri görüşlülüğünden ve koku alma yetisinden dolayı tebrik ettiklerine belki 1000 kez şahit olmuşumdur. Böylece senin tam bir çılgınlık dediğin olay yüzünden veya sayesinde kazandığı büyük bilge ününü ömrünün sonuna dek korudu.
Mısır'dan niye öyle apar topar ayrıldığını herhalde o insanlara hiç anlatmamıştır.
Kesinlikle anlatmadı. Bu ülkeye geldiğimizde Nasır'ı yarı tanrı gibi görüyorlardı. Her yerde fotoğrafları asılıydı. Mısır'dakinden bile daha büyük bir hayranlık besliyorlardı. Babamın Arap ulusunun kahramanını öldürmeye çalışmış birini evinde saklamakla övüneceğini düşünmüyorsun değil mi? Anında linç edilirdi. Ancak 80'li yıllarda Nasır çoktan ölmüş ve unutulmuş iken bundan söz etmeye başladı.
Babam Mısır'ı yeniden gördü mü?
Bir tek kez bile adım atmadı oraya. Aslında tuhaftı bu. Oradan söz ederken yüzü aydınlanır ve bıkıp usanmadan dünyanın en güzel ülkesi olduğunu söylerdi. Ama bir daha hiç gitmedi. Çocuklarının gitmesini de istemedi.
Sen de hiç gitmedin mi?
Gittim ama ancak babam öldükten sonra. Doğduğum ve bahsini onca işittiğim evi görmek istiyordum. Sonunda gördüm ama hiçbir şey hissetmedim. Çocukluğumdan beri dinlediğim tüm o hikayelerden sonra duygulanacağımı sanmıştım. Hiçbir şey olmadı. Ne bir damla gözyaşı ne de boğazımda bir düğümlenme. Ben yukarı Mısır'dan, Luxor'dan, Krallar Vadisi'nden, duvar fresklerinden etkilendim. Orada, evet, sesim çıkmaz oldu. Niye onca insanın, fatihlerin, seyyahların, şairlerin bu ülkeyi düşlediğini anladım. Ama ailemin nostaljilerine karşı soğuk duruyorum. Onlar Mısır'da yabancı gibi yaşadılar ve yabancı muamelesi gördüler.
Olaylar o kadar basit değil.
Hayır, o kadar basit. İnsan yerel halkı aşağılar ve dilini konuşmaya tenezzül etmezse sonunda dışlanır. Eğer annem babam Mısır'da yaşamaya devam etmek istiyorlardı ise İngilizler ve Fransızlarla yakınlaşacaklarına Mısırlı olmalıydılar.
Sesinde hiç sönmemiş eski bir öfkenin yankısı vardı. Birkaç saniye süren ağır bir sessizliğin ardından devam etti.
Dürüst olacaksam annemle babamı aynı kefeye koymamalıyım. Babam aynen sana dediklerimi söylüyordu. Yani yerel nüfusla bütünleşmeliydik diyordu. Zaten tüm çevrelerden dostları ve muhtemelen sevgilileri vardı. Ama böyle bir tavrı benimsemiş ender insanlardan biriydi. Ailesinde, hele annemin ailesinde insanların çoğu kendini yabancı hissediyordu ve yerleşimci gibi davranıyorlardı. Yerleşimciler koloniler çağı geride kalınca bavullarını toplayıp gitmek zorunda kaldılar. Ne ektilerse onu biçtiler denebilir.
Seninkileri savunmak bana düşmez ama bu tür sorunlarda her zaman iki tarafta kusurludur. Kullandığın ifadeyi aynen ters yüzde edebiliriz.
Yabancı gibi davrandılar çünkü onlara hep yabancı gözüyle bakıldı. İnsanların bütünleşmeyi reddetme nedenlerinden biri de içinde yaşadıkları toplumun onları bünyesine katmayı becerememesidir. Adları, dinleri, görünümleri, aksanları yüzünden. Uzunca bir süre dalgın kaldılar. Sonra adam daha neşeli bir sesle devam etti. Sana dönecek olursak, Kahire barlarında kalça kıvırmana gerek kalmadan da şarkıcılık yapabilirdin pekala. Babam Nuh der, peygamber demezdi. Tartışmak bile faydasızdı. Ama ona kızmıyorum. O kendi çağına aitti ve benim iyiliğimi düşündüğüne inanıyordu. Her ne olursa olsun ben de şarkıcılıkta ilerlemek konusunda gerçek anlamda hırslı değildim. Arkadaşlarım için şarkı söylemeyi seviyorum. Güzel bir sesim olduğu söylendiğinde hoşuma gidiyor. Ama annemi babamı terk edip kaderimi bir empresaryoya teslim etmezdim. Gençliğimde bambaşka bir niyetim vardı. Cerrah olmak istiyordum. Adam bunu hatırlıyordu. Semiramis'i tanıdığında tıp fakültesinin ilk sınıfındaydı. Hemen hiç kadın cerrah olmadığını bir yerlerde okumuştum ve bunun öncüsü olmak istiyordum. Fakültede hem hocalar hem de öğrenciler el birliğiyle cesaretimi kırmaya uğraşıyorlardı. Hayatlarını bir cerraha emanet eden hastaların güven verici birine, yani bir erkeğe ihtiyaç duyduklarını söylüyorlardı. Başka bir deyişle bana layık olmayan meslekler, şarkıcılık ve benim layık olmadığım meslekler, cerrahlık vardı. Ama bütün bunlar beni caydırmaya yetmedi. Hırsla, öfkeyle çalışıyordum. Kendi devremin en iyisi olmak istiyordum. Ve ikinci üç aya kadar gerçekten de öyleydim.
Sonra usandın.
Hayır, sonra Bilal'le tanıştım. Sonra birbirimize deli gibi vurulduk. Sonra o öldü. Ve ben 3 yıl boyunca kala kaldım. Kara deliğimden çıktığımda savaş başlamıştı ve tıp öğrenimine yeniden başlamak için çok geçti. Öğrendiğim her şeyi unutmuş gibiydim ve hiçbir şeyi ezberleyemeyeceğimi düşünüyordum. Bir daha öğrenim hayatına dönmedim ve işte bugün otelcilik yapıyorum.
Adam şato sahibeliği diye düzeltti.
Gülümsedi. Özür dilerim, verdiğin ünvanı unutmuşum.
Şato sahibesi, evet, benim sevgili şato sahibem.
Ülkeye kısa süreliğine de olsa dönmen bana iyi geldi. Belki de seni yanına çağırdığı için Murad'a teşekkür etmeliydim. Şampanyalı yemeklerimizi uzun süre unutmayacağım.
Sesi kederliydi. Arkadaşı ona doğru döndü. Semih'in gözleri yaşlıydı.
Sence vedalaşmak için biraz erken değil mi diye sordu. Hemen gidecek değilim. Odamdan bir süreliğine daha çıkmıyorum.
Kadın gülümsedi, bir an bekledi. Bir tereddüt geçirdi sonra...
Bu sabah Dolores'le uzun bir konuşma yaptık dedi.
Yine mi telefon ettin ona?
Hayır, bu defa o aradı. Sen henüz gitmiştin. Sanki geceyi birlikte geçirdiğimizi hissetmiş gibiydi. Ve?
Sustu. Uzun bir ara oldu. Adam söze girmek zorunda kaldı. Ve?
Artık senin kendi odanda, benim de kendiminkinde uyuyacağımıza karar verildi.
Arkadaşı karar verildi diye tekrarladı. Hem gülümseyişi hem de içinde çekişen duygular çift yönlüydü.
Bunu sana söylemeyecektim diye özür diledi Semiramis. Ve sen de aramızda böyle bir konuşma hiç geçmemiş gibi davran. Ama verdiğim sözü tutmama yardım et. Buna ihtiyacım var.
Adamın sessizliği sürdüğü için hem öfkeli hem pişman bir sesle ısrar etti.
Bir an için erkeklik gururunu unut ve bana sadece, sana yardım edeceğim de.
Önce homurdandı, sonra razı olup gürültülü bir iç çekişle birlikte ''Tamam, sana yardım edeceğim.'' dedi. Sürücünün sesi anında değişti, şen şakrak devam etti.
Tabii bu durum arzuları, istekleri, iltifatları, şefkati ve hatta bir parça kur yapmayı dışlamıyor. Her şeye tamam sadece.
Yolcu peşinden gelecek kaba sözleri bekledi ama kadın başka bir şey demedi, cümlesi bitmişti. O zaman adam her şeye tamam, sadece her şeye tamam, sadece diye ineledi, bu sözlere mümkün olan en gülünç tonlamayı vermeye çalışarak. Adam bu konuşmayı not defterine kaydederken şu gözlemi yapacaktı. Konuşmamız sırasında Dolores'le yazışmamın ardından benim de benzer bir sonuca vardığımı Semih'e itiraf etmekten özenle kaçındım. Aldığım iyi terbiye hayal kırıklığına uğrama rolü yapmamı ve özellikle de sevgilime aşkımızı kesme kararını bizzat bildirmek zorunda kalmadığım için çok rahatladığımı göstermemi söylüyordu. İki kadının ortaklığı bir kez daha beni pişmanlığın ve öküzlüğün işkencesinden korumuştu.
Bu uzak durma yeminine uymaya söz veriyorum. Ama namuslu olmam gerekirse her an, her yerde, her koşulda buna uyabileceğimden emin değilim. Beni hayatın yönlendirmesine izin vereceğim.
24. ayımın sonu. Sayfa 303.